Erkam Radyo'nun değerli dinleyicileri ve Erkam TV'nin güzide izleyicileri, yeni bir Helal Hayat programında sizlerle birlikteyiz. Ve bendeniz Fatih Çiçek, yine önemli konular ve önemli meseleleri açıklamak üzere gıda mühendisi GİMDES Genel Sekreteri Hayrettin İşbilir hocamızla beraberiz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Hayırlı yayınlar diliyorum.
Çok teşekkürler hocam. Bugün süt ürünleri konusunu biz biraz geç işledik diye düşündüm ben. Süt ürünlerine girsek vaktimiz yetmeyebilir ama mümkün olduğunca süt ürünleri hususunda biraz bir üzerine konuşsak iyi olur diye düşünüyorum. Benim aklımda mesela benim bütün fikrimi değiştiren taze peynir sağlıklı değildir diye bir cümle okumuştum bir yerde. Bu doğru bir cümle mi?
Yani şöyle, geleneksel beslenme usullerinde yani kadim usullerimizde taze peyniri pek yarayışlı görmemişler. Sağlıksız demeyelim de, şimdi sağlıksız olması başkadır, yarayışlı olması başkadır. Zararsız olması başkadır, şifa olması başkadır. Bir şey zararsız değilse şifalı denmeyebilir. Yani o yüzden taze peynir yerine aslında beklemiş, olgunlaşmış peynirler daha yarayışlı olduğuna dair, daha faydalı olduğuna dair söylemler, rivayetler daha fazla. O yüzden lezzet bakımından da aslında biraz şeydir, daha iyidir. Olgunlaşma dediğimiz hadisede birçok şey var. Zaten onun için olgunlaşma kelimesi kullanılıyor. Yani asitlendirme, pH'landırma gibi şeyler denmemiş. Olgunlaşma genel. Neden? Bir sürü bakteri var. Bir bakteri, affedersiniz, terliyor. Öteki bakteri onun terini yiyor. O da atıyorum çişini yapıyor. Öteki bakteri geliyor, öteki bakterinin çişini yiyor. O da kusuyor. Öteki bakteri onun kusmuğunu yiyor.
Böyle anlatınca da bayağı kötü bir şey çıkıyor
Şimdi
ortaya da.
ama anlaşılabilir şekilde konuşuyorum.
Evet.
Yani gerçekten orada bir cümbüş var hocam. Ama bu aslında bu gerçekten böyle. Bir bakterinin yaşaması için onun, affedersin, kusması lazım veya terlemesi lazım ki o onu yiyecek çünkü. Başka bir şey yiyemiyor. O ona muhtaç.
Bunların toplamını olgunlaştırma deniliyor.
Bunlara biz aslında gıdada şey deriz. Birincil metabolitler. Bir tane bakterinin terine birincil metabolit, ikinci bakteri o teri yiyip de başka bir şey yapıyor ya, ona da ikincil metabolit deriz. Birincil metabolitler, ikincil metabolitler. Hatta bu metabolitlerin içerisinde enzimler, proteinler, amino asitler, vitaminler, insülin hormonları neler var neler. Zaten mikrobiyal fermantasyonun temel kaynağı buradan keşfediliyor.
Penisilin gibi.
Penisilin gibi. Aflatoksin de bir şeydir. Mesela bir mikrobiyal bir metabolittir yani. Ama zararlıdır.
Faydalı olacak noktaları olabilir mi?
Aflatoksinin faydası olmaz. Karaciğeri direkt
Olmaz.
öldürür. Ama penisilin, işte penisilyum bakterium denilen bakterinin atıyorum teriyken aflatoksin Aspergillus flavus'un teri tabiri caizse. Onun teri zararlı, bunun teri faydalı.
Dolayısıyla burada beklemiş, yani
Evet.
olgunlaşmış şey peynir.
Peynirde, yoğurtta da böyledir. Yoğurtta, peynirde ne yapıyoruz? Biz mayalandırma diyoruz ya. Mayalandırma, olgunlaştırma. İşte bu bekleme esnasında bakteriler orada çoğalıyorlar ve başka zararlı bakterilerin girmesini de engelliyorlar bu şekilde. Bunlara ben hani amiyane tabirle mafya bakteriler derim. Mafyadır bunlar.
Evet.
Laktik asit bakterileridir çoğunlukla. Ekmek bakterisi de böyledir. Hamur mayası. Saccharomyces cerevisiae. O da mafyadır. Allah aslında zararlı bakterileri çok fazla çoğalabilen, çok hızlı çoğalabilen şekilde yaratmamış aslında rahmetinden. Eğer öyle yaratsaydı biz muhtemelen kıran girerdi bize.
Ben
Yani
o mafya bakteri dediğiniz şeyden sonra bu aklıma iyice kazınmıştı. O mafya bakteri cümlesi. Çünkü bu çok daha iyi
Akılda kalıyor.
akılda kalıcı bir nokta
Evet.
oluşturuyor. Yani bu da bir rahmet vesilesi değil
Rahmet. %100 rahmet.
mi?
Yoksa süt o kadar güzel bir gıda ki hemen başka bir zararlı bakteri gelip hemen üreyebilir. Biz ölürdük yani. Çok fena hastalanır. Ölümler, hastalıklar. Ya mesela Brucella diye bir şey var işte. Brucella diye bir bakteri var. Pişirilmemiş. Pişirilmemiş. Pişince ölüyor çünkü bu. Pişirilmemiş sütlerden eğer çiğ sütten peynir yaparsan Brucella riski vardır. Eğer sen çiğ sütten peynir yapar, bunu da 3 aydan önce yersen ölebilirsin yani. Direkt ölebilirsin yani. Brucella çok tehlikeli bir bakteridir. Ama ne yapıyorsun? İşte sen çiğ sütten yapmışsan, köylerde bu biraz biliniyor artık. Çünkü çok ölmüş zamanında insanlar. O yüzden biliniyor. Üç ay
Tecrübeyle yani
tecrübeyle
artık.
tabii, ama deneme yanılma, ölmüş yani bazıları. 3 ay salamurada tuzlu suda bekletiliyor. Taze bu peynirler. İşte 3 ay. 3 ayda ölüyor o bakteri. 3 aydan sonra artık o bakteri olmaz, yiyebilirsin. Bu ama deneme yanılmayla ortaya çıkmış. Şimdi bilimsel keşiflerle artık bu öyle. Zaten çiğ sütten peynir yapmak risklidir. Yani demem o ki bu mafya bakteriler, tabiri caizse baskın bakteriler diye geçer bunlar. Hemen çoğalırlar. Hemen ortamı ele geçirirler. Sonra cümbüş başlar. Orada olgunlaşma, O ölür, ötekisi gelir, ötekisi amcaoğlu gelir, teyze kızı gelir. Akrabalar kendi aralarında kız alıp kız verirler işte orada tabiri caizse. Ve
dışarıdan gelen herhangi bir kötü bakteriyi...
Üremesine izin vermezler. Hemen öldürürler.
Öldürürler.
Hemen öldürürler çünkü ya o bakterinin kendisi zararlı ya da onun ürettiği ter zararlı tabiri caizse. Toksin zararlı diyelim yani. İşte mesela Clostridium botulinum gelir, ürer. Botoks. İşte botoks oradan geliyor. Botoks var ya yani bastıkları. Clostridium botulinum
toksindir. Geçtiğimiz bölümlerden bir tanesinde bahsetmiştiniz.
Evet, zararlıdır, öldürür insanı. Yani topraktan bulaşıyor çünkü bu bakteri. Topraktan hayvan yerken bulaşır, ederken bulaşır, işte süte geçer vesaire. Dolayısıyla o yüzden yani olgunlaşmış peynir, oraya toparlayalım. Olgunlaşmış peynir daha yarayışlıdır, daha lezzetlidir, daha faydalıdır denilebilir. Ama taze peynir de zararlıdır demek çok doğru bir bakış açısı olmaz. Bugün işte beyaz peynirler, kaşar peynirleri, işte kaşarın versiyonları, çeçil, dil, örgü gibi peynirler... Bunlar taze peynirler sınıfına girer.
Taze zararlı peynirlerin içeriğine de bir baksak şöyle bir.
İçerik bakımından zaten maya başta riskli. Hayvansal maya, mikrobiyal maya. Hayvansal mayaysa bu maya dediğimiz şey daha önceki programlarda detay verdik mi bilmiyorum ama peynir mayaları konusunda
çok fazla vermedik. Peynir vermedik mayalarına sanki, çok girmedik evet.
İşte peynir mayaları zaten başlı başına bizim tehlikeli gördüğümüz bir ham maddedir. Süt ürünlerinde, peynir ürünlerinde.
Neden tehlikeli?
Çünkü ithal. Danimarka, Hollanda, Fransa, İtalya. Bizim 4 tane ülkeden peynir mayası ithal ediyoruz. Peynir mayası nedir? Nasıl bir risk var?
Evet.
Peynir mayası bir enzimdir. Kimozin, pepsin dediğimiz bir enzimdir. Ve bu enzim iki türlü üretilir. Yani şunu zannetmesinler. Ya benim babaannem köyde yoğurttan peynir yapıyor. Yoğurtla kestiriyor. Sirkeyle kestiriyor. Limonla kestiriyor. İncir sütüyle kestiriyor. Evet bunlar doğal, gelenekseldir ama fabrikalar böyle yapmazlar. Fabrikalar maya kullanırlar. Çünkü bunlar stabil değildir. Tat, koku, gelişme, pıhtılaşma, stabilitesi
değişiklik gösterebilir.
Evet. Ama fabrikalar stabil ve kontrol edilebilir bir usul isterler.
Tabii yani 100 ton ürün çıkartınca hepsi birbirinin aynı tadında olması gerekiyor.
Aynen öyle. O yüzden maya kullanılır. Maya da iki türlü üretilir. Hayvansal, mikrobiyal. Hayvansal maya hayvan midelerinden yapılır. Domuzun midesinden de üretilebilir. Dananın midesinden de üretilebilir. Domuzda bir tane mide vardır. Direkt mide alınır. Domuzda genelde pepsin üretilir. Danada 4 tane mide vardır. İşkembe, kırkbayır, börkenek, şırdan. Şırdan dediğimiz 4. mideden peynir mayası yapılacak. Nasıl yapılacak? Alınır bu mideler. Mide iç çeperlerinde bu kimozin ve pepsin dediğimiz enzimler var zaten doğal olarak. Allah yaratmış. Senin midende de var, benim midemde de var. Yavrularda daha fazla kimozin vardır. Büyüdükçe kimozin azalır, pepsin artar. Kimozin daha fazla isteniyor. O yüzden buzağılar ya da genç hayvanlar bu konuda daha elverişlidir. Büyük hayvanlardan olmaz mı? Olur ama daha fazla pepsin ortaya çıkar. Kimozin daha fazla isteniyor, pepsin daha az isteniyor. Eğer pepsin çoksa karışım yapılarak, paçal yapılarak da bu organize edilebiliyor. Ne yapıyorlar? Mideleri aldılar. Bu domuzun midesi de olur, dananın midesi de olur. Kes, parçala. Suda beklet. Suda bekleyince mide iç çeperlerindeki enzimler suya geçer, çözünürler. Et kısmını at, kalan su kısmı peynir mayasıdır.
Peki domuzda sadece pepsin mi var, kimozin yok mu?
Kimozin çok azdır. Olmaz pek fazla. Pepsin daha fazla çıkar. Pepsin az olsun istenir peynir mayasında. Çünkü pepsin pıhtılaşma reaksiyonunda çok istenmeyen kesmeler yapar. Tadı biraz değiştirir. Kimozin daha düzgün keser. O süt proteinlerini daha düzgün bir pıhtı ortaya çıkartır. O yüzden... Burada iki tane problem var. Domuzun midesinden elde edilmiş pepsin kullanılmışsa haramdır, domuzdur.
Evet.
Dana kullanılmışsa helal zannediyoruz, şırdan mayası diye. Danayı Danimarka'da kim kesti? Johnny kesti. Hollanda'da kim kesti? Hans kesti. Fransa'da kim kesti? Lorenzo kesti. İtalya'da kim kesti? Piero kesti. Dolayısıyla bunun analizi de yok.
Evet.
Domuz mu dana mı olduğunu anlarsın. Ama dana çıkarsa bunun besmelesi var mı, kim kesti, Abdullah mı, Johnny mi olduğunu tespit edecek bir analiz metodu yoktur. O yüzden bu bizim için fıkhi bir arızadır. Bu birinci problem. İkinci problem mikrobiyal peynir mayası. Adamlar araştırmışlar. Demişler ki biz hayvanlara muhtaç olmadan bu peynir mayasını üretemez miyiz? İşte bu bakterilerin teri diyorum ya hep ben. Bakterilerin ürettiği birinci, ikinci metabolitleri incelerken bakmışlar ki iki tane küf çeşidi Aspergillus oryzae ile Mucor mihei dediğimiz iki tane küf terliyor. Anlayacağımız dilde. Ve terin içerisinde kimozin var. Enzim var, peynir mayası var. Alıyorlar bakterileri, çoğaltıyorlar. Çok kolay çoğalıyor. Bugün bir bakteriyi, işte hamur mayası olarak bilinen meşhur bizim sertifikalı firmamızda biliyoruz. Küçücük bakteriyi alıp, İşte önce 10 litrelik bir damacana içerisinde hazırladıkları besi yeri orada çoğaltıp 6-7 saat sonra 100 litreye, 6-7 saat sonra 1 tona, 6-7 saat sonra tonlara 3 gün kadar, 72 saat kadar kısa bir süre içerisinde küçücük başlayan, laboratuvarda başlayan bakteriyi 135 ton hamur mayası haline getirebiliyorlar.
Aynı şey kimozin içinde.
Aynı şey.
Pepsin içinde.
Burada tabii bahsettiğim mayanın kendisi alınıyor. Diğer tarafta ise mayanın teri alınıyor. Daha doğrusu terin içinden kimozin saflaştırılacak. O biraz daha zor bir proses. Ama şunu demek istiyorum. 3 günde hangi hayvan üreyebilir? 3 günde hangi portakal yetiştirebilirsin?
Evet, algoritmik olarak bu kadar hızlı çoğalan hiçbir hayvan çeşidi yok.
Hayvan da yok, bitki de yok hocam.
Bitki de yok.
Yani dolayısıyla sen bunu, bu usulü ne hayvansal ne bitkisel elde edemezsin. Ama Cenab-ı Hakk'ın koyduğu mikrobiyal bir üretim teknolojisi var. Cenab-ı Hak bakterilere, mikroorganizmalara, koronavirüste gördük ki dünyayı nasıl sardı hemen 3-5 ay içerisinde. Çok hızlı çoğalabiliyor. Ama burada fıkhi bir arıza var. Nedir? Bu bakterileri çoğaltma esnasında bu işte silolar içerisine hazırladıkları besin kaynağı var. 8-10 tane, 15 tane değişik besin kaynakları. Bunu şöyle düşünmek gerekiyor. Nasıl ki biz gün içerisinde hayatımızı idame ettirirken yemek yiyoruz, protein alıyoruz, yağ alıyoruz, karbonhidrat alıyoruz, canımız kahve çekiyor, biraz meyve tabağı yapıyoruz. Aynı bunun gibi bakterinin de çoğalabilmesi için kendini rahat, tok ve stressiz hissetmesi lazım. Stresteysen çoğalamazsın, açsan çoğalamazsın. O yüzden bakterinin üreyebileceği bir ortam, ısı sobayı yakacaksın. İşte meyve tabaklarını hazırlayacaksın. Bakteri orada çoğalacak tabiri caizse.
O yüzden ortamını oluşturacaksın.
Ortamı oluşturacaksın. İşte oraya giren besin kaynakları içerisinde haram kaynaklardan elde edilmiş bazı besin kaynakları olabiliyor. Bakteriye ne lazım? Karbon kaynağı, azot kaynağı, mineral kaynağı, vitamin kaynağı gibi, köpürme varsa köpük kırıcı. Çünkü köpürme de meydana gelir. Pekmezde olduğu gibi mesela. Mesela biz mezbahaları geziyoruz. Mezbahalarda hayvanlar kesildikten sonra kanlar çıkıyor ve bu kanlar atılmaz, toplanır. Rendering tesislerinde kan tozu haline getirilir, pişirilir. Kan tozu çok güzel protein kaynağıdır, azot kaynağıdır ve satılır. Satılan sektörleri sayayım. Tavuk yemi, balık yemi, bakteri yemi. Bakteriler kan yediklerinde coşuyorlar, çoğalıyorlar, seviyorlar yani.
Peki bunun cevazı nedir?
Peki kan helal mi, haram mı? Maide suresi 3. ayet.
Bize haram.
Haramdır.
Bakteriye haram mı?
Ve çok güzel bir soru, çok önemli bir soru. Kan hem haramdır hem de necistir. Fıkhen necistir. Yani ne demek necis? Kan değdi. Abdestini bozmaz. Ama bu kan burada varken namaz kılamazsın. Necistir çünkü burası. Evet. Ne yapman lazım? Necasetten taharet yapman lazım. Nasıl yapacaksın?
Yıkayacaksın. Suyla
yıkayacaksın. Fıkhen necasetten taharetin kuralı bellidir. Renksiz, kokusuz, tatsız, su gibi mayi bir şeyle yıkamaktır diye geçer. Sudan başka bilinen bir şey yok şu anda. Yani aslında tanım böyle ama sudan başka bir şey yok. Dolayısıyla suyla yıkayacaksın. Peki düşünün ki kocaman bir silo, bakteri yemi içerisinde var. Sıvı bir ortam. Bakteriyi döktük, çoğalıyor. Sen de tepeden kan damlatıyorsun. Yavaş yavaş bakteri kanı yiyor, çoğalıyor. Yiyor, çoğalıyor. Kan girdi. Komple o ortam ne oldu? Sıvı ortam. Necis oldu.
Necis oldu.
Bakterinin kanı yemesiyle ilgili sorun yok aslında burada. Çünkü bakteriye, bakteri Müslüman mükellef değil ki. Helal haram yok. Bakteri necis bir şeye temas var mı yok mu, bu bakılır. Peki kanın girdiği ortam necis olduysa, o ortamdan saflaştırılmış bir sıvı, peynir mayası da necis olduysa, bunu fıkhen yıkayamadığın sürece bu necis kalmışsa, o zaman soru şu. Peynir mayası olan, sıvı olan o ürünü nasıl yıkayacaksın? Suyla.
Yıkadığında olmaz herhalde.
Sıvı sıvıyla yıkanmaz ki.
Sıvı sıvıyla yıkanmaz.
Katı sıvıyla yıkanabilir.
Bir de etkinliği azalır zaten sıvı karıştığı andan itibaren.
Yıkama denmez ona. Seyrelme denir.
Seyrelme denir.
Seyreltme dersin ona. Kimyada adı odur yani.
Ha, yıkanmak anlamına da gelmiyor.
Gelmez. Onu istediğin kadar sulandır. Necis, necisçik. Necisçikçik olur yani o. Başka bir şey olmaz yani. Necistir. Dolayısıyla sen bu fermantasyon ortamından elde ettiğin peynir mayasını, sıvı olan bu peynir mayayı suyla yıkayamadığın sürece bu necaset kalacağı için ama analize de çıkmayacağı için sen bunu bulamazsın. Analizde tespit edemezsin ama o necis kalacaktır. İşte biz Danimarka'da Johnny'nin ne bilelim kan gibi haram bir besin kaynağını kullanmadığını. Soru bu.
Ve necaset kalmasından dolayı değil mi?
Tabii.
O zaman tavuğun bu kanı yediğindeki olayı değişiyor.
Çünkü, değişiyor çünkü ona haram yok.
Çünkü ona haram yok çünkü ve o necaset kalma gibi bir durum da yok. Bulaşmıyor, bir şey yapmıyor.
Orada şöyle, kara hayvanlarındaki kural belli. Hadislerde geçiyor bu. Hayvanın yediğinin çoğunluğu necasetse Hayvan cellaledir.
Cellaledir.
Hapsedilir. 3 gün temiz yem verilir tavukta. Küçük başta 1 hafta 10 gün, büyük başta 20 gün 40 gün temiz yemle beslersin. Vücudu temizlenir. Peki o sırada cellaleyken eti, sütü, yumurtası tahrimen mekruhtur. Balıkta ise hiç sorun yok.
Onu hiç aklıma gelmedi. Tahrimen mekruh eti, sütü, yumurtası. Evet. Var. Eti zaten tamam da.
Balıkta hiç sorun yok. Balıkta çünkü deniz hayvanlarında yani çok hani uç bir örnek olsun diye söylüyorum. Bir balık domuzu yutsun, sindirsin, gitsen o balığı yakala ye. Bununla ilgili fıkhi bir hat konulmamış yani. Hikmet, fıkıhsa.
Bunun hikmetini de bir ara konuşalım mı ya?
Ayrı, ben o konulara pek giremeyebilirim ama yani deniz mahsullerinde
muhakkak düşünmüşsünüzdür abi, tefekkür var,
tefekkürlerim var. Tefekkürlerim var.
Evet, yani onu almak istiyorum aslında.
Ama deniz mahsullerinde yani bir hat yok. Ne öldürülme usulüyle, sadece sağlığa zararlı olan bir usul varsa, hani zehirlenme varsa, o tarz durumlar, balık ters döner, zehirlenir bir şeyden. Ama bununla ilgili evet, mezheplerde balık görüntüsünde olmayan işte karides, kalamar, ahtapota bir takım mezhepler hayır demiş. Bazı mezhepler evet demiş. Ama bunun haricinde balığın yemiyle ilgili kara hayvanlarındaki cellale gibi bir hat konulmamış.
Evet.
Yani o yüzden hat konulmamışsa burada da bir zorlama, yani balık kan yiyor, ne yapacağız demeye gerek yok. Yiyebilir yani. Onunla ilgili bir sorun yok.
Şimdi kimozin ve pepsin bakterilerle üretecek olursak böyle bir dikkat etmemiz gereken bir hadise var.
Şimdi bu yurt dışından geldiği için toparlayacak olursak ve bu üretimde kan gibi haram bir besin kaynağı kullanılma ihtimali olduğu için, bu ihtimal de küçük bir ihtimal değil ve bu analizde bulunamayacağı için, bulunamayacağı için bizim için birinci risk peynir ürünlerinde mayadır.
Ve analizde bu mayada, niye bulunamıyor hocam?
Çünkü saflaştırmalardan ve filtrasyondan geçiyor. Yani düşünün, bir tane sıvı ortam, bakteri, teri, terin içinde kimozin var. Sen onu separe ediyorsun, klarifiye ediyorsun, ultrafiltrasyondan geçiriyorsun, süzüyorsun, tülden geçiriyorsun. Hani gibi düşün yani. Ve artık bir şey kalmıyor yani. Kalmıyor. O yüzden o filtrasyonlarda artık biz ona şey deriz, saflaştırma. O kimozini saf elde etmek istiyorum. Bakteri gelmesin. Ben şunu biliyorum. Bakteri atıyorum elma kadar. Ama düşün ki kimozin erik kadar. O zaman ne yaparsın? Öyle bir filtre koyayım ki erik geçsin, elma kalsın. Tamam. Evet. Hani mantık bu.
Anladım.
Öyle bir delik açayım ki filtrelerde erik geçsin ama elma geçmesin. Sonra bu yeterli değil. O zaman öyle bir çevireyim ki, pamukla demiri düşün, taşı düşün. Öyle bir çevireyim ki demir gibi olanlar uzağa gitsinler, hafif olanlar aşağıda kalsınlar.
Evet.
Çevirirken de bir delik açayım, hafif olanları alayım orada. Buna separasyon deniyor.
Evet.
Gibi. Yani dolayısıyla hani bu teknolojik cihazlar bunlar. İşte separasyon, ultrafiltrasyon, filtrasyon, membran filtre falan gibi bakterileri bile süzebilecek seviyede bir takım filtrelerden geçirildiği için, saflaştırmadan geçtiği için diyelim. Sen artık orada kan bulamazsın, diğer metabolitleri bulamazsın.
Peki kan bulamadık ya. Artık kan yok diyemiyor muyuz fıkıh olarak?
Ama fıkıhta suyla yıkacaksın diyor. O zaman dezenfektanla silsek de olurdu derdik. Olmuyor işte.
Bir o kimozini de yıkayamayız.
Mesela dışkı.
Peki bu şekliyle de kimozini yıkayamayız mı?
Nasıl yıkayacağız? Sıvı.
Yine aynı şekilde sıvı. Yıkayamayız diyorsunuz.
Bak, dışkı. Necaseti galizadır. Affedersin, iç çamaşırında dışkı var. Kurudu. Öfeledin. Temizlendi mi? Temizlenmedi. Yıkaman lazım diyor. Ama özür dilerim, sperm, meni. Necaseti hafifedir. Kurudu, öfeledin mi? Bitmiştir diyor, temizdir diyor. Fıkıh söylüyor hocam, burada bence sence olmaz.
Yok, zaten bu fıkıhı öğrenmek niyetinde.
Dolayısıyla yani hani yorumda şunu yapmak doğru değil. İzleyiciler, dinleyiciler bunları paylaştığı zaman elbette bizi dinleyen bilinçliler bunu yapmaz ama bilinçsiz bir takım bu konularda bilinci olmayan, biraz bilgisi olmayan insanlar çok kolay yorum yapıyorlar. Bence böyle ama sence bence olmaz ki bu iş. Kitapça, sünnetçe, Allahça, peygamberce, fıkıhça.
Evet.
Sen kimsin, ben kimim?
Evet.
O yüzden necasetse bu ancak suyla yıkanarak temizlenir. Yıkanmadığı sürece fıkhen necistir. İstediğin kadar analizde kalmasın.
Dolayısıyla böyle üretilen bir kimozin bizim için necistir, helal değildir.
Necis olma ihtimali var. Domuzsa haram olma ihtimali var. Danaysa leş olma ihtimali var. Bütün bu ihtimallerle birinci problem peynir mayası.
Türkiye'de üretilmiyor mu?
Türkiye'de bizim ihtiyacımızın belki milyonda biri. Tamam, bu rakam biraz bir afaki rakam oldu ama belki milyonda biridir ya. Evet, bunu çoğaltmak gerekiyor. Biz de bunu teşvik ediyoruz. Zaten iki tane üretici var Türkiye'de. Üreticiden kastım şu. Çok üretici varmış gibi gözüküyor. Ama hammadde dışarıdan geliyor. Onları üreticiden saymıyoruz biz.
Ha.
Gerçekten Türkiye'de sıfırdan gerçekten hayvansal peynir mayası yapan bir tane firma var. Gimdes'ten sertifikalı. Mikrobiyal peynir mayası yapan bir tane firma var. O da Gimdes'ten belgeli zaten elhamdülillah.
Çok şükür.
Biz bunları arttırmaya, çoğaltmaya çalışıyoruz. Yani bunları teşvik ediyoruz.
İzleyicilerimize de buradan bu anlamda bir çağrımız olsun. Yani bu evet. anlamda çok fazla ihtiyaç var. Ve bu Kesinlikle. İhtiyacı karşılamak için bu peynir mayası üretim konusunda ciddi bir şekilde bu işe el atmalarını imkanı olan insanlar istiyoruz.
Hem onu diyelim hem de kendileri evde peynir yapacaklar için de sertifikalı peynir mayamız var. Hı hı. Hayvansalda, mikrobiyalde bunlara ulaşmak çok mümkün. Gimdes.com'dan bakabilirler. Hı hı. Helal Dünya marketlerinden bunları temin edebilirler. Evlerinde peynir yapma usulü de çok kolaydır. Zor değil. Yoğurt mayalamak kadar kolaydır yani.
Ya bu herkes evinde böyle sertifikalı peynir mayasıyla bunu çok rahat bir şekilde yapabilir.
Çok rahat
yapabilir.
Yapar. Çok rahat. Hatta mayaya bile gerek yok. Limon sıksa bile yapar.
O kadar.
Tabii sirkeyle, limonla. Yani incirin sütünü her zaman taze bulamazsın. Hı hı. Ama limon işte yoğurtla, limonla. Sonuçta o birazcık pişirilmiş. Hani çok pişirdiğin zaman kestirmek zor olur. Hı hı. Birazcık ısıl işlem gördükten sonra hafiften yani onun riskli olan hastalık yapmayacak derecesinde belli bir miktar ısıtıldığı zaman hemen kestirilip çok kolay bir şekilde kestirmekten kastım limon sıkarak asitli bir şey yani sirke, limon, yoğurt gibi kestirdikten sonra da baskıya alıp alttan suyunu çıkartıp peynir suyu onu da atmasınlar poğaçaya böreğe kullansınlar. Peyniri baskıya alıp dolabına koyup gayet güzel çok da güzel yiyebilirler. Taze peynir olur.
Değerli izleyiciler bu arada biz peynir olarak olaya girdik. Şu an hala peynir mayasındayız.
Evet. Yani evet yani konu uzun. Yani geniş konu.
Konu çok ciddi.
O yüzden biraz düşündüm zaten ilk başında.
Yani burada peynir kültürü de kullanılıyor.
Peynir kültürü ikinci olarak söyleyeceğim şeydi zaten. Şimdi burada biz eğer bu sütü pıhtılaştırdıktan sonra eğer olgunlaştıracaksak, olgunlaşmış peynir yapacaksak zaten doğal olarak içerisinde o bakteriler var. Koy bunu tenekeye, biraz salamura suyu, tuzu su, koy, kapat tenekeyi, soğuk artı 4 derecede 3 ay, 5 ay, 6 ay, 1 sene kalması esnasında, beklemesi esnasında olgunlaşır. O bakteriler çoğalır, yavaş yavaş çoğalır, o bakteri ölür, öteki çoğalır derken burada 6 ay boyunca o cümbüş orayı, hatta hani o gözenek gözenek olur ya, o gözenekler bakterilerin çıkarttığı gazdan dolayıdır mesela. Gaz çıkartır.
Evet.
Orada bir gazdan dolayı pıtır pıtır gözenek gözenek olur. Sen dersin ki ne kadar lezzetli. Halbuki o bakteri oraya gaz çıkarttı mesela. Yani tabiri caizse. Yani
çok güzel bir benzetme bu. Ve o gözenekler olduğu kadar ya da gözeneklerin pürüzsüzlüğü vesairesi anladığım kadarıyla gördüğüm ya da işte daha önceden bildiklerim kadarıyla peynirin kalitesini gösterir anlam ifade ediyor değil mi böyle?
Ya şimdi zararlı bakteriler de gaz çıkartabilir. Hmm. O hani illaki gaz çıktı mıydı faydalı bakteri demek manasına gelmesin. Alkol bakterisi de hani kapağı aslında fıs evet, yapar mesela fıs. Değil mi? Gazdır yani karbondioksit, oksijen, işte değişik gazlar hatta bazen kötü gazlar, metan gazları gibi çıkabilir zararlı bakterilerde. Ama tabii gravyer peynirinde, o eski kaşarlarda mesela hani o çizgi filmlerde farelerin yediği üçgen o peynirlerde hep gözenekler evet. vardır ya evet. aklımıza kalmış değil mi? Hı hı. İşte o onlar faydalı evet. Faydalı bakteriler.
Özellikle ürettiği, kaşarlardaki o
eski kaşar, eski gravyerler. Kocaman böyle tekerlek tekerlek hani olur ya gravyer peyniri denir ona. Evet o faydalı bakterilerin ürettiği gazlardır. Ama eğer sen bunu 3 ay içerisinde değil de hocam ben 3 günde bütün olgunlaşmayı zipli hızlandırayım ve hemen satayım istiyorsan starter kültür koyacaksın. Starter kültür nedir? O bakterilerin saflaştırılıp yoğun bir şekilde süte ilave edilip hızlı bir şekilde olgunlaşmasını sağlamaktır.
Ha.
Tamam. Sen orada 3 tane bakterinin kendi haline bırakıp da yavaş yavaş bir koloni halinde çoğalmasını istemiyorsun. En son binlerce bakteriyi alıp bir anda basıyorsun. Hadi bakalım cümbüş hızlı olsun diyorsun. Hızlandırılmış bir cümbüş. Orada hemen olgunlaşma.
Çok güzel.
Ve piyasaya bunu taze peynir olarak sürüyorsun. Yani ben 3 ay beklemek istemiyorum. 3 ay soğuk bir odanın işte soğutma maliyetlerine, bekleme maliyetlerine bir de düşünsene sen sütü peşine aldın. Hı hı. Aldın depoladın, aldın depoladın. Bir teneke, bir teneke olgunlaşmış yani kaç kilogram bir teneke bilmiyorum ama 20 kilo var mı? 15-20 kilo civarında bir teneke içerisinde 200 litre süt var hocam. 200 litre sütü. Sen oraya basıyorsun. Yoğunlaştırıp basıyorsun yani.
Evet.
Neredeyse. 150-200 arası. İşte tulum peynirinde daha fazla olur. Beyaz peynir daha. Düşünsene. Yani yüzlerce teneke. Aldın koydun. 3 ay. 3 ay boyunca peşin para. Ama satamadın. Bekletiyorsun. Hı-hı. Bunun için sermaye lazım. Herkese bu sermaye yok.
Evet. Ya bu minvalde bakınca bazı izleyiciler, işte bazı tüketiciler şu noktada yaklaşabiliyor. 6 ay hiçbir kimse beklemez. Hiçbir tüccar beklemez mantığıyla yaklaşabiliyorlar
evet,
olaylara.
Evet. O yüzden
haklılık payları var mı?
Var. Var. Yani öz sermayeleri yoksa bunu yapmak zordur. Hakikaten o yüzden klasik peynir hem maliyetler bakımından hem sermaye bakımından hem de bazen tenekeye koyuyorsun ama sürpriz.
Ha, o da olabilir.
Bir açtın, istediğin gibi çıkmadı. Çöp.
Yani, mafya bakteriler tabii, işini güzel yapmamış.
Yapamamış, çoğaltamamış. Evet. Girmiş işte ajanlar, ele geçirmiş ortalığı yani. Dolayısıyla bazen bu da olabilir. O yüzden evet klasik peynir risklidir, zordur. O yüzden işte ne yapıyorlar? Hem hızlı para döngüsü için hem de uğraşmamak için. Bir de artık tüketicinin damakları da biraz artık bozuldu diyeyim yani maalesef.
Evet, evet.
İşte bu peynir kokuyor, koyun eti kokuyor, kuzu eti kokuyor, klasik peynir kokuyor diye diye. Peynir ve damaklar bozulunca bu olgunlaşmış peynirlere, geleneksel lezzetlerimize artık biraz yabancılaşan bir damak kültürü gelişti. O yüzden daha light, daha böyle kokusuz, tatsız, daha light ürünlere yönelmeye başlandı. Bu çok acı bir durum, çok kötü bir durum. Hı hı. İyi bir şey değil.
Yarayışlı da değil.
Yarayışlı da değil. Hı hı. Şifalanmak istiyorsak biz bu geleneksel ve lezzetli o ya kuyruk yağı yiyemiyor işte çocuk mesela.
Evet.
Kuyruk yağı çok faydalı. Ve sen etin faydalı taraflarından istifade etmek istiyorsan yağla beraber yemen lazım diyor bugün gelenekselciler. Görüyoruz, duyuyoruz, biliyoruz.
Evet.
O yüzden işte bu taze peynirler evet biz sertifikalandırma yapıyoruz.
Hı hı.
Ama aslında teşvik ettiğimiz tüketim usulü geleneksel klasik usullerdir kesinlikle.
Hı hı. Şimdi peynir kültürünü olgunlaşmış peynirlerde fazla kullanılmaz mı?
Yok, yok, olgunlaşmış peynire gerek kalmaz
hiç
zaten.
Hiç gerek kalmaz
gerek
değil
yok
mi?
Yani evet hiç gerek yok. Zaten orada istenen tat onlar değil.
O zaman
i̇stenen
izleyiciye tat... şunu direkt verebiliriz özetlerde. Olgunlaşmış peynirde peynir kültürü kullanılmaz.
Ama maya var.
Ama
buradan
mayaya dikkat etmemiz
çıkmasın.
Gerekiyor.
Yani olgunlaşmış peynirler helaldir. Hayır.
Güzel.
Olgunlaşmış peynirlerde maya var. Olgunlaşmış peynirlerde su tutucu maddeler var. Transglutaminaz enzimi var. Olgunlaşmış peynirlerde beyazlatıcı klorofil boyası var. Şimdi işin hile kısmına daha giremedik. Program
evet.
Bitmek
yetmeyecek,
üzere. Yetmeyecek.
Üzere,
başka
evet.
zaman devam edelim inşallah. Ama starter kültür de kalmış olalım. Taze peynirlerde kullanılır. Bu kültürlerdeki risk de aynı mikrobiyal fermantasyonda üretme esnasında yem rasyonuna ne girdiği, haram bir şey girdiğini düşünmek. Genelde sütte çoğaltılır bu süt bakterileri. Sütü severler.
Evet.
Ama ben biliyorum mesela bazen at kanından alınmış bir plazmada mesela verilebiliyor. Görüyorum ya, duyuyorum ya. Bizzat bildiğim şeyler bunlar. Tahmin
Allah
etmiyorum.
Allah.
Yani
o...
at kanı plazması veriliyor mesela bir yerden alınmış. Yani
bu kimin ilginç, aklına geldi ya?
Ya işte kan hocam. Yani kendini iyi hissediyor diyor bakteri.
Yani at kanı ne yani?
Onu çok net bilemiyorum.
O da çok ilginç bir durum.
Evet yani şimdi. At kanı plazmasından alınmış. Dolayısıyla toparlayacak olursak yani peynirde maya ve kültür başlıca bizim helal sertifika aradığımız şüpheli. Hele de maya ciddi şüpheler içeren bir girdidir. Mayasız peynirde olmayacağına göre bütün peynirler şüphelidir. Eğer şüphesiz bir peynir tüketmek isterlerse, böyle bir peynir ararlarsa GİMDES sertifikalı helal ve tayyip sertifikasına sahip peynirleri tavsiye ediyoruz. Ya da kendi evlerinde kendi peynirlerini üretmelerini tavsiye ediyoruz.
Efendim çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Yine çok detaylı bir program oldu. Bu programın peynir konusunda bir sonraki bölümde devam edelim.
Edelim.
Peynir konusu çünkü önemli bir konu. Peynir konusu bir de şöyle bakılan bir mevzusu var. Peynir süt ürünü değil mi? Süt de inekten değil mi? Mesele bitti. Bunun helaliyetine niye bakıyoruz bu kadar? Bu mesele
tabii,
bu kadar basit değil mi ki?
Şeklinde
zannedilebiliyor. Dolayısıyla şimdi bu yaptığımız programdaki sadece peynirin iki unsuruna dikkat çektik. Ve bu çok dikkatli olduğunu söyledik. Çok önemli olduğunu söyledik. Diğer bölümde de biraz daha peynirin diğer katkılarına da girelim inşallah.
Girelim. Hem de ben daha taşış taklitlere girmedim. Peynir ürünlerinde işte kaşar peyniriyle tost peyniri aynı görünüyor. Ne farkı var? Burada çok hileler var. Çok üç kağıtlar dönüyor ama tüketiciler bunları asla bilmiyor ve aynı görüntüye sahip ürünleri görüyorlar. Bu 300 lirayken bu niye 200 lira gibi görüp 200 lirayı tercih ediyor. Oralarda asla tuzağa düşmesinler. Bu peynirlerdeki taşış, taklit, hile durumlarına da sonraki bölümlerde temas edelim inşallah.
İnşallah. Allah razı olsun hocam. Efendim sonraki bölümde inşallah bu konuları detaylıca öğrenmek için yine Helal Hayat programına hepimizi ben de dahil olmak üzere bekliyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.